Ayrım 14. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 131. Dansın ertesi günü. Ertesi gün konuyla ilgisi olan ve olmayan ortamlarda iki değişik yorum dolaşıyordu. Prenses Züleyha, Prenses Nurettin, saygıdeğer Refik ve Sir Charles Hammerley'in de aralarında bulunduğu bir grup bu olayın hiç önemli olmadığını söylüyordu. Lady Hammerley'in kavalyesi dans sırasında onun ayağına basmış ve genç kadının oturmak istediğini anlayamamıştı. İkinci yorum ise Pamphilopoulos'lar tarafından destansı boyutlarda abartılarak yayılmıştı. İsmail Ebus'un ve Sir Charles birbirlerine hakaret ederek İngiltere Büyükelçisi'nin gözü önünde yumruklaşmışlardı. Çünkü İsmail, Lady Hammerley'e münasebetsizce davranmıştı. Sibylla Hammerley'in uzun süre ortalarda görünmemesi artık kulübe gelmiyordu. Ebus'un da aynı şekilde ortalarda olmaması ikinci yorumun daha bir ağırlık kazanmasına sebep oluyordu. Bu arada Hammerley çiftinin Kraliyet Otomobil Kulübü'nün ve Mehmet Ali Kulübü'nün yemeklerinde görünmeleri ve daha ziyade sosyetenin olmadığı diplomatik davetlere gitmeyi tercih etmeleri ise dedikoduların yatışmasına sebep olmuştu. Ta ki Büyük Britanya Büyükelçiliği'nin birinci sekreteri Sir Charles Hammerley'nin bir başka görev için atandığı ve buradan ayrılacağı bilgisi Egyptian Gazete'de kısa bir haber olarak görülene kadar. Çiftin şerefine büyükelçilikte bir resepsiyon verildi. Bütün uğraşlarına rağmen Pamphilopoulos'lar davet edilmemişlerdi. Doria Pamphilopoulos birçok defa Sibylla ile görüşmek istemesine rağmen her defasında sadık hizmetçi Atina ile konuşarak bir türlü Sibylla'ya ulaşamamış ve Atina ona hep Lady Hammerley evde değil cevabını vermişti. İsmail baloyu takip eden 3 günü yatakta geçirdi. Onun korkutucu bitkinliği kız kardeşi Timmy'nin de paniklemesine sebep oldu. Ama bundan babasına söz etmek istemiyordu. Çünkü Tevfik Ebus'un Paşa Anayasa Partisi başkanıydı ve siyasi çevrelerce çok tanınan ve sevilen birisiydi. Ama ne yazık ki sonunda o da her şeyi öğrenmişti. Dönek soytarılar olarak adlandırdığı bu topluluğun içinde oğlunun sebep olduğu bu çılgınlığı öğrendiğinde küplere binmiş ve unutulmayacak bir kızgınlıkla oğlunu azarlamıştı. Sonuçta bu rezalet onu küçük düşürücü bir takım ricalarda bulunmaya zorlamıştı. Dedikodu gazetelerinin müdürlerini arayarak bu olayı tekrar tekrar yazmamaları için ricada bulunmuştu. Timmy, yengesi Prenses Nurettin de bu durumdan haberdar etmişti. Prenses Züleyha'nın bu rezalete ilişkin yorumları Seyf ve Reşide çiftinin huzursuzluğunu gidermişti. Prenses Züleyha telefonda, "Ateşli bir mizaca sahip böyle cazip bir genç adamdan daha ne bekleyebilirsiniz? İsmail dünyanın en yakışıklı genci. İngiliz kelebeği kanatlarını yaktıysa bu onun sorunu." demişti. R harflerini yuvarlayarak Eugène Ysaÿe'in oktav değişimlerini çağrıştıran bir tarzda konuşuyordu. Bu şişirme yorumlar Anna de Noailles'in, Albert Samen'in ve Bonnie de Castellane'nin eserlerinden alınma gibiydi. Prensesler artık bütün şefkatlerini İsmail'e gösterebilirlerdi. Sadece bir bahane gerekliydi. Prenses Nurettin bir hafta sonra İsmail'i ve kız kardeşi Timmy'yi öğle yemeğine davet etti. İsmail telefonda ona "Bana çıkışacaksın değil mi?" diye sordu. Yengesi bir kahkaha atarak "Hayır İsmail, ben de senin için çok üzülüyorum." dedi. Hayatında ilk kez çok kötü görünüyordu. Prenses heyecanlanmıştı. Derin bir iç çekti. Böyle romanları çok okumuştu ama böylesi aşklara çok az şahit olmuştu. Aslında onun sosyal konumu ancak yeğeni sayesinde tadabildiği bu tarz tutkulara müsait değildi. Terasta manolyaların gölgesinde kahvelerini içtiler. Timmy onlardan biraz uzakta, dalgın dalgın oturuyor gibi görünmesine rağmen hiçbir kelimeyi kaçırmıyordu. Evli bir kadın diye içini çekti prenses. Üstüne üstlük birinci sınıf bir diplomat eşi ve İngiliz. Mili gerçekten delirmiş olmalısın. Prenses Nurettin elini portakal kabuğu şekerlemesi, hurma şekerlemesi ve kuru kayısıların bulunduğu meyveliğe uzattı ve bir kayısı seçti. İsmail başını öne eğdi. "Oysa ki beni seviyordu," dedi. Güzel konuşma sanatından hiç de yoksun olmayan, deniz aşırı ülkelerin Fransızcasıyla konuşan prenses, "O kadar da değilmiş demek," dedi. Prenses, hava sıcak olduğunda ya da ahçı yeni denediği bir yemekte başarısız olduğunda da durumu bu kelimelerle ifade ederdi ve herkes havanın o kadar da sıcak olmadığını ya da yemeğin yenemeyecek kadar kötü olduğunu anlardı. Şu halde Sibilla, Hammerley, İsmail'i kocasını terk edecek ya da baloda sebep olduğu tepkileri engelleyecek kadar sevmemişti. "O bana inanmadı," dedi İsmail. "Yani öz saygın kırıldı, öyle mi?" dedi. İsmail Fransızcayı hatasız konuşurdu ama bazı kelimeler ona daha az tanıdık geliyordu. Üstelik heyecanlarını ifade eden kelimeler tıpkı onun gibi genç kelimelerdi. Bugüne kadar asla öz saygı ile saygı kelimelerinin karışabileceğini düşünmemişti. Bu ona çok çarpıcı geldi. "Öz saygı," diye tekrarladı. "Pride," dedi prenses. "Yani kendine duyduğun saygı." "Evet, öz saygımda." "Öz saygın da mı yoksa asıl öz saygın mı?" "Her ikisi de," diye cevap verdi İsmail gülerek. "Bir dilim kek al. Öylesine zayıfladın ki insanı korkutuyorsun, hastalanacaksın. Ne sanıyordun? Herkesin başına gelebilir böyle bir. Az daha beyinsiz İngiliz de diyecekti. Sibilla Hammerley gibi bir kadınla," diye cümlesini bitirdi kendisini toparlayarak. Ne var ki Reşide Nurettin'in de buna benzer gaflar yaptığını görmek çok hoştu doğrusu. "Sadece boşanıp benimle evlenmesini istiyordum, hepsi bu." "Demek hepsi bu," diye tekrarlayan prenses kaşlarını kaldırıp bir kahkaha patlattı. "İsmail, gerçekten mi?" İsmail onu bakışlarıyla sorguluyordu. "Fakat nasıl olur? Sen Anayasa Partisi Başkanı Tevfik Ebusun Paşa'nın oğlusun. Partinin İngilizlerle ilişkileri çok kötü. Bir İngilizle nasıl evlenebilirsin? Üstelik bir diplomattan boşanmış bir İngilizle. Peki ya İngilizlerin tepkisi ne olacaktı? Ya babanınki? Önüne çıkan engeller yüzünden öylesine boğulacaktın ki yabancı bir ülkeye giderek yaşamak zorunda kalacaktın. Peki ama nereye? İngiltere'ye mi? İsmail, artık büyümelisin." İsmail büyük bir üzüntüyle düşünmeye başladı. O yabancı bir kadınla, hem de boşanmış yabancı bir kadınla evlenen Mısır sosyetesinden bir adam olmanın getireceği zorluklarından ziyade hep Sibilla Hammerley ile beraber yaşamanın zorluklarını düşünmüştü. Babasının kızgınlığının sebebini ve olayın vahametini ise daha yeni yeni anlamaya başlamıştı. Ebusun Paşa'nın anlaşılmaz kızgınlığı, namusluluk taslayanları ve kandırılmış Müslümanları hor gören bir öfkeydi. Paşa öfkesini şu sözlerle ifade ediyordu. Bir maymunlar derneği ibneler ve orospulardan oluşmuştur. Paşa kendi kanını taşıyan oğlunun her şeyden üstün olan gururunun incinmesini hazmedememişti ve İsmail'in onurunun söz konusu olduğu bu olayda oğlunun İngiliz kadına hak ettiği tarzda davrandığını düşünüyordu. Üstelik İsmail babasının Arapçada söylendiği gibi gözlerinin incisiydi ve paşa hayal kırıklığına uğrayan sevgili oğluna için için acıyordu. "Hem ayrıca," dedi prenses, "bu bir part oku. Çok can acıtıcı, kırıcı, söz ya da davranışlar için kullanılan Fransızca bir deyim olur." Doria Pamphilopoulos bu deyimi bir file çoraptan, nezleden ya da erken solan güllerden bahsederken yalan yanlış yerlerde kullanırdı. "Şunu da asla unutma ki İngilizler için bizler zencilerden bir gömlek üstün yaratıklarız." İsmail nedenini bilmediği bir şekilde kıpkırmızı kesilmişti. Yarası öylesine depreşmişti ki ayağa kalktı ve yengesinin de sinirlerini bozacak bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Demek ki sadece seks için kullanılmıştı. "Bundan böyle geleceğini düşünmelisin," dedi prenses. Ama o yengesini sadece yarım kulak dinliyordu. Yengesi her zaman politikayla uğraşan bir aile için gerekli olan hukuk ya da ekonomi üzerine eğitim yapması ve yabancı bir ülkede staj görmesi tavsiyesinde bulundu. İsmail ise babasının ona Mısır Merkez Bankası'nda bir iş bulduğunu ve topraklarının bir kısmının idaresini de ona bırakmayı düşündüğünü söyledi. Parçalanmış ve yıkılmıştı. Ağlamaya başladı. Yaşadığı karmaşadan dolayı artık net düşünemiyordu. Karaya oturmuştu. Yengesi ise yaşanan olayları kafasında birleştirdiğinde yeğenini filmlere ve romanlara konu olacak bir kahraman gibi görüyordu. "Sen benim oğlum gibisin. Bana acı çektirme," dedi sonunda. Sohbet bunun üzerine uzayıp gitti. Her şey söylenmişti ve onuru kırılmış bu genç adamın doğuştan yüce bir kadının verebileceği şefkate ihtiyacı vardı. Sibilla gitmişti. İsmail de bu kısa mutlulukların hüzne dönüşmesi üzerine ilk felsefe dersini almıştı. Prenses Nurettin'den izin isteyerek ayağa kalktı ve derin bir yalnızlık hissiyle arabasına doğru yürüdü. En önemli olayların yerini alan ve aylarca bahsedilen balonun oluşturduğu girdap, geç de olsa sonunda derin bir uykudaymışçasına sakin ve var olmanın sınırında yaşayan dördüncü kurban Nadia'ya kadar ulaşmıştı. Birinci kurban İsmail'di, ikincisi Sibilla, üçüncüsü ise Murat Abdülmesih. Babasının geçirdiği krizden beri Nadia akşamları dışarı çıkmamaya ya da annesi eşliğinde çıkmaya mahkumdu. Susu ise müstakbel eşiyle şehirde akşam yemeklerine gidiyordu. Evlilik törenleri sonbaharda Kalankor'da Mihrace'nin sarayında gerçekleşecekti. Nadia sadece akşamları saat 8'de haberleri dinlemek için açılan radyonun dışında başka hiçbir sesin olmadığı küçük salonda uyku saatine kadar kitap okuyordu. Aniden sinir krizi geçiren, gözyaşlarına boğulan annesinin inleme, sızlanma ve iç geçirmelerine dayanmaya çalışıyor, portakal çiçeği özü ilave edilmiş bir bardak vişi maden suyunu annesine uzatarak onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu bir şişe portakal çiçeği özünü Katerina Arkenholz birkaç ay önce hazırlamış ve oğlu Michael Arkenholz da yargıca hediye etmişti. Nadia evliliğin anlamı üzerine düşünüp duruyor ama Scott Moncrief sokağında ikinci bir fırtınanın kopmasını engellemek amacıyla evlerine telefon etmemesini rica ettiği gizli nişanlısı Aldo Colestazzi'ye açılamıyordu. Bir melek gibi düzenli olarak her akşam 9.30'a doğru rahatlamasını ve uykusunun gelmesini sağlamak için sulandırılmış müsekkini portakal çiçeği özüne karıştırarak annesi Bayan Abdülmesih'e veriyor, ardından oturduğu yerde horlayarak uyuyan annesini yatağına götürüyordu. Sonra kendisi de kulaklıkla radyo dinlemek için yatağına uzanıyordu. Son hayallerinin ilkbahar ve tarihin akışıyla birlikte Nil boyunca sürüklenip gideceğinden habersizdi. Birbirine karışan yaz ve gerçek ya da belki gerçek ve yaz ona bir ekinoks hazırlıyordu. İlki, yani gerçek olarak adlandırılan bu soyut kavram onu bugüne kadar pek etkilememişti. Sevilen bir köpeğin ölümü, zatüre nedeniyle poposuna yapılan bir iğnenin acısı, sıcak günlerde terleme nedeniyle oluşan bazı kötü kokular, babasının banyoda yalnız kaldığında sesli geğirmeleri, kızının bu gürültüye çok şaşırdığını gören yargıç bir gün "Sesimi temizliyorum." demişti. Bildiği yegane gerçeklerdi. Elbette ki herhangi bir yara olarak nitelendiremeyeceği ilk adet kanaması onu korkutmuş ama Susu, orasının yaralanmadan da ayın bazı günlerinde kanayabileceğini anlatmıştı. Ama göğüsleri henüz gerçekle karşılaşmamışlardı. Pembe uçları olan ve ucundan kesilmiş gibi görünen kehribar renginde ters dönmüş iki lotus. Birçok gece tekrarlanan ve kendisinin de rıza gösterdiği Aldo'nun uygunsuz okşamaları, Nadia'nın gerçeği hatta aşkın gerçeğini öğrenmesi için yeterli değildi. O, erkeklerdeki cinsel organı Aldo istediği için fazla heyecan duymadan ellediği, kilot içinde gizlenmiş, tüylü ve bir çeşit canavarımsı şişkinlik olarak biliyordu. Bazen kendi kendine Aldo'nun cinsel organı diye adlandırdığı bu şeyin Greta Garbo, Norma Shearer ve Greer Garson gibi kadın kahramanların yaşamlarında da belirleyici bir rol oynayıp oynamadığını soruyordu. Hiç kuşkusuz bu konuda aptal ve cahil sayılırdı. Gerçi er ya da geç bir gün bu şeyin onun en mahrem yerine gireceğini ve acı duyacağını tahmin edebiliyordu. Ama şimdilik bu fikri kafasından uzaklaştırarak erteliyordu. Parayla ilgili olarak hemen hemen hiçbir şey bilmiyordu. Ufak miktarlar dışında eline para geçmemişti. Parasını Kiçurel, Benzion ya da Gaon mağazalarındaki kumaşlara harcardı. Çünkü yargıcın mantığı henüz ince çorap giymeyen bir kadının başka tip bir kumaş giymesini kaldıramıyordu. Tüm ev halkını giydiren bir terzi eve gelir, bu kumaşları biçer ve dikerdi. Nitekim yargıcın hoşuna gitmediği için geometrik desenli bir elbise dolabın dip köşesinde duruyordu. Yargıç, "Yoksa bir ağızlık ve yüksek topuklu ayakkabılarınız da mı var? Daha neler?" diye bağırmıştı. Nadia'nın parayla en yakın teması metro bileti ya da sinemaya gittiğinde susamlı küçük ekmekler, Yunan peyniri ve bazen de limon kolonyası almaktan ibaretti. Geriye kalan bütün harcamaları ailesine aitti. Sabaha karşı saat 2'ye doğru lamba yanık uyuklarken bahçe parmaklıklarının önünde bir arabanın durduğunu ve kapısının açılıp kapandığını işitti. Bir sıçrayışta ayağa kalktı ve pencereye koştu. Mavi bir Rolls-Royce sokak lambasının ışığı altında parlıyordu. Susu bahçe yolunda yürüyordu. Bir kedinin fırtınayı önceden hissetmesi gibi Nadia da çok kısa bir süre sonra meydana gelecek büyük fırtınayı hissetti. Artık Susu'nun böyle gece elbisesiyle eve dönüşünü göremeyeceğim diye düşündü. İçini bir sıkıntı kaplamıştı. Ablasını sevgiyle karşıladı. "Sen daha uyumadın mı?" diye sordu Susu. Nadia ablasını baloya giderken görmemişti. Çünkü annesiyle Kasrül Ayni Hastanesi'nde yatan hastanın günlük ziyaretine gitmişti. Nadia böyle cesur kıyafetlere çok büyük hayranlık duyuyordu. Işığın durumuna göre mavi ya da pembe görünen volanlı muare elbisenin üst üste binen etek kısmı büyük bir sanat eseri gibiydi. Aynı volanlarla süslü olan göğüs kısmı ise daha tahrik edici bir tarzda üzerine tam oturacak şekilde yapılmıştı. "Ne muhteşem bir zevk Susu!" diye bağırdı. "Senin bir gün dünyanın en şık kadını olarak çok meşhur olacağından eminim." Bunu gayet içten, hiç kıskançlık duymadan söylüyordu. Zaten peri masallarında da kıskançlığa yer yoktu. Susu, balodaki İsmail Ebusun ile Lady Hammerley arasında meydana gelen olayı ve baloyu anlattı. "Bir aşk hikayesi," dedi Nadia hiç düşünmeksizin. "Aşka inanan insanların hikayesi," diye karşılık verdi Susu soğuk bir ifadeyle. Bir sessizlik oldu ve Nadia ablasının yaptığı bu soğuk tespiti kafasında tarttı. Susu, turkuaz mavisi ipek çantasını masasının üstüne koyarken "Babamdan haber var mı?" diye sordu. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor, nabzı adeta duyulmaz oldu. Halbuki onların bunu konuştuğu sırada Yargıç Murat Abdülmesih birkaç saatten beri artık bu dünyada değildi. Doktor ertesi gün telefonda gecenin o vaktinde haber vermeyi uygun görmediğini onlara söylemişti. Yargıcın ölüm saati tam kızının Prenses Züleyha'nın balosundan Rolls-Royce'la eve döndüğü saate rastlıyordu. Ertesi gün gelen bu haber iki kız kardeşe arzu ettikleri bir arınma gibi geldi. Bayan Abdülmesih gözyaşlarına boğulup mendillerin arasına gömüldüğünden ailenin yönetimi Susu'ya geçmişti. Tanta'daki, Damanhur'daki ve Asyut'taki akrabalarına Arapça olarak telgraflar çekmişti. Cenaze törenini ve cenaze yemeğini ayarlamıştı. Ve daha nice sayısız formalite. Bunlar ölünün yakınlarını çileden çıkarsa da acıyı yatıştırıyordu. "Babamı balo öldürdü," dedi Nadia düşünceli bir ifadeyle. "Ben yaşamak istediğim için o öldü," diye karşılık verdi Susu. "Eğer o yaşarken sen Aldo Kolastazi ile evlenseydin aynı krizi geçirecekti." Artık onu Yargıç Abdülmesih Bey diye çağıramayacak olan uzak şehirlerde yaşayan çok sayıdaki akraba, sanki şehirde bir şölene davet edilmişçesine cenaze töreni arifesinde gelmişlerdi. Abdin Sarayı'nda Yargıçlık Barosu'nun iyi dileklerini yüce makama sunarken çekilmiş bir fotoğrafı 2 sene önce El Ahram gazetesinde yayınlanmasaydı hatırlanacak mıydı acaba? Evet, gri İstanbululini giymiş olan Yargıç kralla kol kolaydı. Yargıç önemli bir kişiydi. Abdülmesih'in varislerini oluşturan bu geniş akraba topluluğu henüz gerçeklerle yüzleşmemişti. Bazıları Arsinoe villasında kalmayı ümit ediyordu. Susu onlara bu şartlar altında hizmetçilerin yatak düzeltmekten başka görevleri olduğunu söyledi. Bazıları ise cenaze merasimi ve duadan sonra villaya gelip cenaze yemeği yedikten sonra mirastan paylarına düşeceğini sandıkları bazı ganimetleri evlerine götürmeyi umuyordu. Duvar saati, bir sehpa, kimin yaptığı belli olmayan çerçevesi yaldızlı sıradan bir doğu manzarası. Susu sert bir şekilde "Henüz döküm yapılmadı," dedi. Yemek sonrası iyice kendinden geçen bir kuzenin tatlı olup olmadığını sorması üzerine Susu "Bu bir yas yemeği," diye cevap verdi. Bunun üzerine ağızlarda kalan salatanın tadını yok etmek için büyük salona geçilerek kahve servisi yapıldı. Bazıları kaldıkları süre içinde yaptıkları masrafları ve seyahat masraflarını öne sürüyor, bazıları da miras dökümünün ne zaman yapılacağını ve hisselerin ne zaman dağıtılacağını soruyordu. Mısır'da geçerli olan şeriat kanunlarına göre yargıcın erkek mirasçısı olmadığı için her bir kızına 1/8, dul eşine de 1/3 olmak üzere pay edilecek mirasın geri kalanı ise Murat Abdülmesih'in en yakın iki erkek kardeşi arasında bölüştürülecekti. Bu iki erkek kardeşten biri, bu da geriye 12/5 kaldığını gösterir dedi. Ona göre üstelik işin en iyi tarafı da villa, mobilyalar ve Dimyat'taki arazilerden oluşan malların 60 bin lira gibi güzel bir rakamla ifade edilebilir olmasıydı. 25 bin liraya düşerek aileye bırakıyor, geri kalan esaslı kısmını ise kendisi ve erkek kardeşi arasında paylaştırıyordu. Susu sert ve dik bir ifadeyle ona baktı ve şu ana kadar hiçbirinin dikkatini çekmeyen ve herkesin merhumun çalışma arkadaşı sandığı bir misafire kendini tanıtması için işaret etti. Bu kişi Susu'nun isteği üzerine gelen Müslüman bir avukattı. Çok sevimli ve güler yüzlüydü. Kanun, döküm yapmak için 2 yıllık bir süreyi öngörüyor ve gerekirse dağıtımdan önce yargıcın iki kızının şufa hakkı doğuyordu. Peki öyleyse bizim haklarımız ne olacak diye sordu kardeşlerden biri. Size de herkese düşen pay oranında ödeme yapılacak diye cevap verdi avukat. Herkesi büyük üzüntü kapladı. Elveda saat, tablolar, heykeller. Anlaşılan kıymet biçme aylarca sürümcemede kalacak. Aksi takdirde miras bu 2 sene zarfında bu heveslilere en az avantaj sağlayacak şekilde dağıtılacaktı. Peki kim mirası satın alabilecek ki diye bağırdı kardeşlerden biri hor görürcesine. Üstelik hangi parayla? Matmazel Josefa mirası satın almayı öneriyor. Kendileri gelecek ay Kalankor Maharanisi olacak diye cevap verdi avukat. Kalankor Maharanisi mi? Sakın Trabzon prensesi olmasın. Hepsi birden koltuğunda kaygısız ve tasasız bir tavırla oturan Susu'ya başını çevirdi. Nadia ise gülmemek için kendini zor tutuyordu. ''Neresi bu Kalankor?'' diye endişeyle sordu yargıcın büyük kardeşi. ''Hindistan'da'' diye cevap verdi Susu. ''Ne Maharanisi'ydi?'' diye tekrar sordu amcası. ''Kalankor'' dedi Susu aynı ses tonuyla. Amcası bir müddet düşündü ve başını sallamaya başladı. ''İyi, sanıyorum ki burada artık yapacak bir işimiz kalmadı. Dökümü bekleyeceğiz.'' Ayağa kalkarak erkek kardeşiyle birkaç dakika konuştu ve hepsi birden gittiler. Bayan Abdülmesih kararsız bir tavırla konuştu. Yine de akrabalarına bu şekilde mi davranman? Eğer ihtiyacım olsaydı dedi Susu, bu akrabalar bana ne ekmek ne de tuz verirlerdi. Böyle olması gerekiyordu. Yoksa evimizi, topraklarımızı kaybedecek ve bu akbabalar tarafından derimizin soyulmasına izin verecektik. Çünkü bizi sokağa atacaklardı. Gerçekten akbaba gibiler diyen dul, onların gümüşlere, halılara, mobilyalara değer biçmelerinin ve hatta perdeleri ellemelerinin kendisine çok acı verdiğini de ilave etti. Belki evlerine dönerken saçaklı ve altın püsküllü perdeleri de götürmeyi hayal ediyorlardı. Evet, çok iyi yaptın dedi kızına. Babamın maaşını alacaksın. Nadia'nın da hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak. Nadia dalgın bir şekilde duruyordu. Babasının ölümünün kendisine Heliopolis'i terk etme fırsatı sunacağını ümit etmişti. Sonsuza kadar orada kalmak zorunda olmanın baskısını hissediyordu. Bir anda bu iddialı ve haşmetli mobilyalardan, 3. Napolyon'un gülleri gibi duran bu tozlanmış ve fazla değeri olmayan avizelerden ve yargıcın hayatı boyunca abuson işi olduğuna yemin ettiği bu halılardan nefret etti. Bakır karyolasından da, çok eski makyaj masasından da nefret ediyordu. İstikrar ve saygınlık adına uzun zamandır eve nüfuz etmiş bu kararmış mobilyalar, mutfaktan hiç gitmeyen sarımsak ve okaliptüs esansı Arsinoe villasının 1. katında boy gösteriyordu. Arsinoe, Heliopolis sosyetesindeki birkaç Belçikalı tarafından seçilmiş ukala isimlerden biriydi. Nadia çağdaş bir şehirde şehrin gürültüsü ve ışıklarıyla iç içe olabileceği aydınlık bir apartman dairesinde oturmayı çok arzuluyordu. Orta halli bir manastır olan bu evde yıllardan beri her şeyden elini ayağını çekmiş olarak annesiyle oturuyordu. Ölene kadar bu evde yaşamaya zorlanamayız diye söylendi. Nereye gitmek istiyorsun peki diye inledi annesi. Nadia sinirli bir şekilde salonu arşınlıyordu. Bütün bu eski eşyaları satıp şehirde yaşamamızı istiyorum işte. Annesi bir çığlık attı. Susu ise göz ucuyla kardeşine bakıyordu. "Artık bu mezarlıkta yaşamaktan bıktım," dedi tekrar. "Baban yaşasaydı bu şekilde konuşamazdın," diye tekrar inledi Grace Abdülmesih. "Onu kahrından öldürdünüz." Sızlanıyor, iki kardeşi kalleşlikle suçlayarak kötü sözler söylüyordu. "Onu kimse öldürmedi, hiç kimse," diye cevap verdi Nadia. "O gerçeklerden haberi olmadığı için öldü. Siz ikiniz ne sanıyordunuz? Sakallı tekkelerle evlenip sıra sıra çocuklar mı çıkaracaktık?" Nadia'nın sövüp saymaları ve açık açık hakaret etmesi annesini çileden çıkardı. Kalktı, küçük, tombul ve yüzüklerle süslü elleriyle ona vurmak üzere atıldı. "Ne mi sanıyordum küçük sürtük? İki orospu olmamanızı, iki katil orospusunuz işte." Susu onları ayırdı. Nadia sert bir şekilde annesini itti. Annesinin yüzüklerinden biri omzunu kanatmıştı. "Cadı," dedi buz gibi bir ifadeyle. "Ne dedin?" diye bağırdı Grace Abdülmesih. "Cadı dedim." Nadia bunu söyledikten sonra salonu terk etti. "Sizi sokakta bırakmalıydım," dedi Susu bir sigara yakarak. "Sana ihtiyacım yoktu. Damanhur'daki kız kardeşimin yanında da yaşayabilirdim," diye karşılık verdi annesi. Susu saygın bir aile yaşamının yıkıntılarına üzgün gözlerle baktı. Ne duruyorsun? Bunu şimdi de yapabilirsin." "Sen sadece para düşünürsün değil mi? Ailenin önünde şerefimizi iki paralık ettin. Çünkü sen parayı düşünürsün. Üstüne üstlük de bir de avukat getirdin. Hem de Müslüman bir avukat." "Nankörlüğün daniskası," diye homurdandı Susu. "Sanki onlar çok üzülmüştü değil mi? Bizi soymalarına izin vermeliydik. Sen de onlar gibi iki yüzlünün birisin." "Ama bu onların da mirasıydı," diye mırıldandı Grace Abdülmesih, kendisiyle çeliştiğinin farkına varmayarak. Ve tekrar ağlamaya başladı. Çünkü sonuçta o bu iş için yetiştirilmişti ve Hristiyan dininde gözyaşları acının aynasıydı. Umursamazca omuzlarını kaldırarak salonu terk eden Susu, bu sahte lüksün ve altınların hakim olduğu salonda kimi terk ettiğini çok iyi biliyordu. Doğulu kadınların acı kaderine mahkum bir kurbanı, bir anneyi, kümesteki hindiler gibi semirmiş bu kadınlar kabileyi din ve ırk sancağı altında çoğaltmak amacıyla muzaffer kocanın mızrağını içlerine sokmasını kabul ederlerdi. Arsinoe villası hiçbir yıkıcı balyozun böylesi bir gürültüye neden olamayacağı güçte gök gürültüsünü andıran büyük bir çatırtıyla çöküyordu. Grace Abdülmesih de bunun farkındaydı ve uzun süre acı gözyaşları döktü. Öyle çok ağlamıştı ki mutfaktaki aşçının karısı onu teselli etmek için kaynattığı bazı bitkileri soğutmuş ve içine portakal çiçeği özü ilave ederek kızlarının vermeyi ihmal ettiği karışımı ona içirmek üzere yukarı çıkmıştı. Susu üst katta bir müddet kımıldamadan durdu. Babasının hiddetten değil ama bildiğinden şaşmayan, dar görüşlü zihniyetinden ve gülünç denecek kadar önemsiz değişimler karşısında korkudan öldüğünü düşünüyordu. Annesi ise baba evini kurtarabilmek için Susu'nun ödemek zorunda olduğu bedel için ağlıyordu. Oysa Arsinoe villası terk edilmiş bir tiyatronun ön cephesinden başka bir şey değildi. Ama Susu onu bu haliyle Kalankor mihracesi Vindra'nın ziyaretine kadar tutacaktı. Çünkü Hintli 40 günlük yas biter bitmez buraya gelerek müstakbel eşinin annesine kendisini takdim edecekti. Susu pratik zekası sayesinde bunun üstesinden gelecekti. En azından bir iki mobilya ve vazolardaki çiçeklerle salon şık bir salon görününü alacaktı. Susu üzgün ve sabit bakışlarla yatağında uzanan Nadia'nın odasına girdi. "Ben de senin kadar bu evden nefret ediyorum. Ama onu Vindra'nın ziyaretine kadar tutacağım. Ne düşündüğünü biliyorum. Sonuç itibariyle bu ev bir mezar. Sen de evlenmelisin." Daha sonra kendi odasına geçerken Nadia onu sorgulayan gözlerle takip etti. Evlenmek, evet. Bir genç kız evlilik olmadan yok sayılıyordu. Sonuç olarak bir genç kız küçük küçük insanlar üretmeye yarayan bir kuluçka makinesinden biraz daha kıymetliydi. Evlenmek. Besbelli ki Aldo ile olacaktı. Ama onu seviyor muydu? Cevabının olumsuz olduğu bu sorunun ona nerede sorulduğunu hatırlamıyordu. Sadece bir yerlerde okuduğunu hatırlıyordu. Peki ama neden Aldo'yu sevmiyordu? Onun aşık olunacak bir görüntüsü olmamasından mı? Bu sorular kafasını karıştırmıştı. Kendisini düşüncelerden uzaklaştıran, çok iyi kitaplara sahip olduğu kendini kutladı. Aldous Huxley'in Ses Sese Karşı adlı eserini gecenin geç saatlerine kadar tekrar okudu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 142.